Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 17.
Kızararak ve babasından bir öpücük bekleyerek ona doğru eğildi ama yalnızca Kitty'nin saçlarını okşadı. Şu topuzlar da ne aptalca şeyler dedi. İnsan kendi kızının başına bile dokunamıyor. Ölü bir kadını okşuyor gibi sanki. Sonra büyük kızına döndü. Dolinka, nasılsın? Seni züppe ne yapıyor? Dolly kocasından söz edildiğini anlayarak hiçbir şey baba dedi. Hep dışarıda onu zor görüyorum diye ekledi alaycı bir gülümsemeyle. Nasıl olur? Ormanı satmak için köye gitmedi mi daha? Hayır, hep gitmeye hazırlanıyor. Ya dedi prens. Sonra oturarak karısına döndü. Demek ki bavulları hazırlamam gerekiyor. Söz dinliyorum. Kitty, sen de şunu yapmalısın. Günün birinde uyanınca kendi kendine çok iyiyim ve neşeliyim. Babamla sabahları erkenden uzun gezintilere çıkacağız de olmaz mı? Pek kolay görünüyordu bu. Ama bu sözler Kitty'yi bir katilin suçüstü yakalanışı kadar üzdü. O her şeyi biliyor, anlıyor diye düşündü. Bu sözlerle bana bütün bunların utanç verici olduğunu, insanın utancını yenmesi gerektiğini anlatmak istiyor. Üzüntüsü yüzünden yanıt veremedi. Sonra birden hıçkırarak odadan kaçtı. Şakalarını görüyorsun ya diye bağırdı prenses. Sen zaten hep... Ardından kocasını azarladı. Prens uzun süre karısını ses çıkarmaman dinledi. Yüzü gittikçe karardı. Zavallı yavrucuk, öyle mutsuz, öyle mutsuz ki dedi prenses. Sen de üzüntüsünün nedenini her anıştırdığında acı çektiğini anlamıyorsun. Ah, insanlar konusunda böylesine yanılmak. Ses sonundaki değişimden Kitty ve prens onun Vronsky'den söz ettiğini anlamışlardı. Böylesine alçak ve nankör insanlara karşı yasaların olmamasını anlayamıyorum. Prens üzgün bir sesle, seni dinlemesem daha iyi olur dedi. Gitmek için kalkıyordu, yine de kapının yanında durup ekledi. Yasalar var canım. Benim üzerime daha da gelmeye kalkışırsan bu işte tek suçlunun sen olduğunu söylerim. Böyle serserilere karşı yasalar hep olmuştur ve hala da vardır. Evet, alçakça davrandı o. Ben yaşlıyım ama o serseriyi yola getiririm. Evet, şimdi de ona bakın. Şarlatanlarınıza danışın durun. Prensin içinde daha çok şeyler var gibiydi. Ama prenses önemli sorunlarda her zaman olduğu gibi kocasının yüksek sesle konuştuğunu duyar duymaz uysalca ve pişman olmuş gibi davranıyordu. Prenses gözyaşları içinde ilerleyerek ''Alexander, Alexander'' diye inledi. Prenses hemen sustu, karısına yaklaştı. ''Neyse bu kadar yeter.'' dedi. ''Biliyorum sen de üzülüyorsun ama ne yapalım? Onarılmaz bir felaket değil ki bu. Tanrı yüce gönüllüdür.'' Prensesin yaşlı gözlerle elini öpmesi üzerine ne dediğinin farkında olmadan ''Teşekkür ederim.'' dedi. Prens odadan çıktı. Kitty ağlayarak çıkarken Dolly anneliğinden ve aileden kaynaklanan alışkanlıkla bu işte bir kadına düşen bir görev olduğunu anlamış ve bunu yapmaya hazırlanmıştı. Şapkasını çıkarıp kalkmaya hazırlandı. Annesiyle babası tartışırken evlat saygısının izin verdiği ölçüde annesini tutmaya çalışmış, sonra babası öfkelenince annesi adına utanıp aklının babasının iyilikleri geldiğinden susmuştu. Ama prens çıkar çıkmaz da görevinin Kitty'nin yanına gidip onu yatıştırmak olduğunu anladı. Anne, uzun zamandır size bir şey söylemek istiyordum. Levin, Moskova'ya son gelişinde Kitty'ye evlenme önerisinde bulunduğunu biliyor musunuz? Stiva'ya bundan söz etmiş. Evet ama anlamıyorum. Kitty belki de onu reddetmiştir. Size bu konuda bir şey söylemedi mi? Hayır, bana ne ondan ne de ötekinden söz etmedi. Çok gururludur Kitty ama bütün olanları biliyorum ben. Çünkü Levin'i öteki yüzünden reddettiğini anlıyorsunuz. Öteki de onu acımasızca aldattı. Prenses kızına karşı ne kadar suçlu olduğunu kendi kendine itiraf etmeye korkuyordu. Öfkelendi. Ah, hiçbir şey anlamıyorum artık. Şimdi herkes canının istediği gibi yaşamak istiyor. Annesine bir şey söylemiyor. Sonra da olanlar oluyor. Anne, gidip onunla konuşacağım. Git, sana engel olamam, dedi prenses. 3. Dolly, kız kardeşinin eski Saksonya vazolarıyla süslü, Kitty'nin 2 ay önceki hali gibi taze, pembe renkli, sevinli küçük odasına girerken, geçen yıl burayı ne büyük bir sevinç ve zevkle hazırladıklarını anımsıyordu. Yüreği sıkıştı. Kitty'yi alçak bir iskemleye kapının yanına oturmuş, kımıltısız bakışlarını halının bir köşesine dikmiş olarak görüyordu. Genç kız ablasına baktı, yüzündeki ciddi, soğuk anlam hiç değişmedi. Eve gidip bir daha da hiç yerimden kımıldamayacağım. Sen de bize gelemeyeceksin, dedi Dolly, Kitty'nin yanına otururken. Bu yüzden seninle konuşmak istiyordum. Kitty korkuyla başını kaldırdı. Hangi konuda, diye sordu. Üzüntün konusunda. Üzülmüyorum. Lütfen Kitty, bilmediğimi mi sanıyorsun? Her şeyi biliyorum, inan bana. Önemli değil, hepimiz bu yollardan geçtik. Kitty susuyordu. Yüzünde katı bir anlam vardı. Onun yüzünden acı çekmeni değmez o, dedi Dolly, doğrudan konuya girerek. Kitty titrek bir sesle, öyle, çünkü beni küçümsedi, dedi. Rica ederim bir şey söyleme, konuşma. Peki ama sana kim söyledi bunu? Hiç kimse. Eminim sana aşıktı ve hala da öyle ancak... Ah, hiçbir şey beni şu avutma sözleri kadar üzmüyor diye bağırdı Kitty birden öfkelenerek. Sırtını döndü, kızardı, kemerinin tokasını bir bu bir öteki elini sıkarak parmaklarını oynattı. Dolly çok öfkeli olduğu zaman kardeşinin parmak oynatma alışkanlığını biliyordu. Kızdığı zaman onun tatsız ve uygunsuz sözler söyleyecek kadar kendinden geçtiğinin de farkındaydı. Onu yatıştırmak istedi ama çok geç kalmıştı. Ne? Ne demek istiyorsun diye sordu Kitty. Benimle alay eden bir adama aşık olup onun aşkından öldüğümü mü? Bunu söyleyen benim ablam mı? Acımı paylaştığını sanan ablam mı? Bu avuntu sözlerinden, başsağlığı dilemelerinden hiç hoşlanmıyorum. Kitty'ye haksızlık ediyorsun. Neden bana işkence ediyorsun peki? Tam tersine, senin üzgün olduğunu anlıyorum. Ama çok öfkelenen Kitty onu dinlemiyordu bile. Avuntu sözleri, iyi niyet gösterileri istemiyorum ben. Beni sevmeyen bir adamı sevecek kadar onursuz değilim. Bundan kuşkum yok elbet. Bana bir tek şey söyle. Gerçeği söyle diye sürdürdü Dolly elini tutarak. Levin seninle konuştu mu? Levin'i anımsayınca Kitty kendini tutamadı. Oturduğu yerden hızla kalktı. Elindeki tokayı yere atarak ellerini sallayarak konuşmaya başladı. Levin'den söz etmek neye yarar ki? Bana neden işkence etme gereğini duyduğunu anlamıyorum. Sana daha önce söylemiştim. Şimdi de yineliyorum. Ben gururluyum. Hiçbir zaman yapmam senin yaptığını. Başka bir kadına tutulup bana ihanet eden erkeğe geri dönmem. Bunu anlamıyorum. Sen yapabilirsin ama ben yapamam. Kitty bu sözleri söylerken ablasına baktı. Dolly'nin üzgün başını eğip sustuğunu görünce önceden düşündüğü gibi odadan çıkacağı yerde gözlerini mendiliyle saklayarak kapının yanına oturdu. O da başını eğdi. 2 dakika sustular. Dolly kendini her zaman hissettiği ve kardeşinin sözleriyle daha acı gelen evlilikteki alçaltılışını düşünüyordu. Kardeşinden böylesine acımasızlık beklemiyor ve bu yüzden de ona kızıyordu. Ama birden bir etek hışırtısı ve bastırılmaya çalışılan hıçkırık işitti. Sonra da boynuna sarılan elleri hissetti. Kitty önünde diz çökmüştü. Dolenka, öyle mutsuzum ki diye iniyordu genç kız bir suçlu gibi. Gözyaşlarıyla ıslanmış sevinli yüzünü Darya Alexandrovna'nın eteğine saklıyordu Kitty. Sanki gözyaşları iki kardeşin güzel anlaşması için şifalı bir merhemmiş gibi kendilerini ilgilendiren konuları bıraktılar. Ama ilgisiz konulardan söz ederken bile birbirlerini anlıyorlardı. Kitty öfkeli olmasına karşın Dolly'nin kocasının ihaneti konusunda söylediği sözleri ve onun aşağılamasından zavallı ablasını alt üst ettiğini anlıyordu. Ama onu çoktan bağışlamıştı Dolly. Öte yandan o da bilmek istediği her şeyi öğrenmişti. Varsayımlarının doğru olduğuna inanıyordu. Kitty'nin çok büyük ve avutulmaz acısı Levin'in yaptığı evlenme önerisini geri çevirmesinden kaynaklanıyordu. Kitty şimdi onu sevmeye ve Vronsky'den nefret etmeye hazırdı. Kitty bu konuda tek söz bile etmemiş, yalnızca ruhsal durumunu anlatmıştı. Acı çekmiyorum diyordu yatışırken. Ama şimdi bana her şeyin çirkin ve kaba göründüğünü anlamalısın. Her şeyden, kendimden bile tiksiniyorum. Aklımdan ne kötü düşünceler geçtiğini hiç bilemezsin. Ne gibi kötü düşüncelerin olabilir ki senin, dedi Dolly gülümseyerek. En çirkin, en kaba düşünceler. Sana anlatamam. Üzüntü değil, daha kötüsü. İçimdeki her şey yok olmuş sanki. Yalnızca kötülük kalmış. Nasıl anlatayım diye sürdürdü ablasının şaşkınlığını görerek. Az önce babam benimle konuştu. Yalnızca evlenmek istediğimi düşündüğünü sandım. Annem beni baloya götürdü. Sanırım beni çabucak evlendirip benden kurtulmak istiyordu. Bunun doğru olmadığını biliyorum ama bu düşünceleri aklımdan çıkaramıyorum. İyi kısmetleri görmeye dayanamıyorum artık. Sanki beni açık arttırmaya çıkarıyorlar. Eskiden bir yere balo tuvaletiyle gitmekten çok hoşlanır, kendimi çok beğenirdim. Şimdi sıkıntı ve utanç duyuyorum. Hepsi bu kadar değil. Doktor, neyse. Kitty sustu. İçindeki değişiklikten sonra Stepan Arkadievich'in ona çirkin ve dayanılmaz göründüğünü, onu görünce bile aklına kötü ve çirkin düşünceler geldiğini söylemek istiyordu. Evet, bana her şey çirkin ve bayağı görünüyor diye sürdürdü. Bir hastalık bu. Belki geçer. Hadi bunları düşünme artık. Düşünmüyorum. Yalnızca senin evinde, çocukların yanında iyi hissediyorum kendimi. Yazık ki eve gelemezsin. Geleceğim. Kızıl hastalığı geçirdim nasılsa. Annemi kandırırım. Kitty söylediği gibi de dayattı ve ablasının evine yerleşti. Kızıl hastalığı boyunca da çocuklara baktı. İki kardeş 6 çocuğa özenle baktılar. Ama Kitty'nin durumu düzelmedi. Perhis yortusunda Sçerbatskiler yurt dışına gittiler. 4. Petersburg'da aslında bir tek yüksek sosyete vardır. Ve bu sosyetedekilerin tümü birbirini tanır ve görüşür. Ama bu yüksek sosyetede bir takım alt bölümler de vardır. Anna Arkadyevna Karenina'nın 3 alt sosyetenin bölümde dostları ve bunlarla sıkı ilişkileri vardı. Birinci grup, Anna'nın kocasının bulunduğu resmi gruptan oluşuyordu. çeşitli çeşitli kaprislerle ya da toplumsal ilişkilerle birbirine bağlı ya da bölünmüş iş arkadaşları vardı bu grupta. Anna bu insanlara karşı ilk zamanlarda duyduğu neredeyse tanrısal saygıyı şöyle böyle anımsıyordu. Şimdi ise onların tümünü taşra kentlerinde olduğu gibi tanıdığı için hepsinin güçlü ya da zayıf yanını ve Semer'in nereye acıttığını biliyordu. Karşılıklı ilişkilerinden, birbirlerini korumalarından, bağlarından, kavgalarından haberi vardı. Ama Kontes'in uyarılarına karşın bu hükümet yanlısı ve ciddi çıkar çevresi onun ilgisini çekmiyor, tam tersine bu ilk gruptan uzak kalmaya çalışıyordu. Anna'nın ilişkide bulunduğu ikinci grup, Alexey Alexandrovich'in mesleki çalışmalarını yaptığı gruptu. Kontes Lidia Ivanovna bu grubun başını çekenlerden biriydi. Yaşlı, çirkin, zengin, soylu kadınların, akıllı, bilgili ve hırslı erkeklerin grubuydu. Bu gruptan ünlü bir erkek bu gruba Petersburg Sosyetesi'nin vicdanı diyordu. Alexey Alexandrovich bu çevreye çok değer verirdi. Petersburg'daki ilk yıllarında herkese çok kolay anlaşan Anna da burada kendini dostlar edindi. Ama Moskova'dan döndüğünden beri bu grup ona dayanılmaz geliyordu. Davranışlarına ona yakmacıklı gelen bu insanlar arasında öylesine huzursuz oluyor ve sıkılıyordu ki bu nedenle Kontes Lidia Ivanovna'nın evine elinden geldiğince az gidiyordu. Son olarak sosyete adı verilen üçüncü grup geliyordu. Baloların, akşam yemeklerinin, parlak tuvaletlerin dünyası. Bu grup bir yandan saraya bağlıydı ve böylece küçümsediği ama zevkleri yalnızca benzeşim değil de kendi zevkleriyle özdeşleşen kibar fahişeler dünyasının düzeyine düşmekten kaçınmış oluyorlardı. Anna bu gruba 101 ruble geliri olan kuzeninin karısı Prenses Betsy Tverskaya'dan dolayı bağlıydı. Anna sosyeteye adımını atar atmaz prenses ona karşı çok özel bir dostluk göstermiş, onu çok iyi karşılamış ve Kontes Lidia Ivanovna'nın grubuyla alay ederek onu kendi çevresine sokmuştu. Yaşlanıp çirkinleşince ben de onun gibi yapacağım diyordu Betsy. Ama sizin gibi genç ve güzel biri için bu sığınak pek zamansız. İlk zamanlar Anna Prenses Tverskaya'nın grubundan elinden geldiğince uzak durmuştu. Çünkü kadın onu durumunun uygun olmadığı harcamalara sürüklüyordu. Çünkü aslında kendisi de öteki grubu yeğlerdi. Moskova'ya dönüşünde ise tam tersi oldu. Soğuk dostlarından kaçınarak sosyeteye dadandı. Orada Vronsky'ye rastlıyordu ve bu karşılaşma ona tatlı bir heyecan veriyordu. Onu genç subayın akrabası olan kuzeni Betty'nin evine götürüyordu böylece. Vronsky aslında Anna ile karşılaşabileceği ve konuşabileceği her yeri gidiyordu. Anna onu hiç de yüreklendirmiyordu. Ama Anna Vronsky'yi her görüşünde, içinde onu ilk kez trende gördüğü zamanki coşkunun aynısını duyuyordu. Genç adamı görünce bakışlarının neşeyle parıldadığını, dudaklarının bir gülümseyişle kıvrıldığını seziyordu. Bu sevincin belirtisini saklayamıyordu. Anna ilk zamanlar kendisini izlediği için Vronsky'den içtenlikle memnun olmadığını sandı. Ama onu görmeyi umduğu bir akşam Vronsky'yi göremeyince, içini üzüntü kaplayınca açıkça yanıldığını ve bu izlemenin yalnızca hoşuna gitmekle kalmadığını, tam tersine yaşamında çok önemli bir yer tuttuğunu anlamıştı. O akşam ünlü bir kadın şarkıcı ikinci şarkısını söylüyordu ve Petersburg Yüksek Sosyetesi tiyatrodaydı. İlk sırada oturan Vronsky, kuzenini görünce perde arasını beklemeden onun locasına gitti. "Yemeğe neden gelmediniz?" diye sordu kuzeni. "Aşıkların sezgisi çok şaşırtıcı, o da yoktu," diye ekledi. Yalnızca Vronsky'nin duyabileceği bir sesle ve gülümseyerek "operadan sonra gelin ama," dedi. Vronsky ona soru sorarcasına baktı. Kuzeni başını eğdi, genç adam gülümseyerek teşekkür edip yanına oturdu. Bu tutkunun gelişmesinden büyük bir zevk duyan Prenses Betsy, "Ah, alaylarınızı nasıl da anımsıyorum," diye sürdürdü. "Şimdi her şey ne kadar uzaklarda kaldı. Siz abayı yakmışsınız dostum." "Bundan çok hoşlanıyorum," dedi Vronsky sakin bir gülümsemeyle. "Doğruyu söylemem gerekirse abayı pek az yaktığımdan yakınmalıyım. Umudumu yitirmeye başlıyorum." "Ne umudunuz olabilirdi ki?" dedi Betsy arkadaşı adına onuru kırılmışçasına. Açık konuşalım ama gözlerinde genç adam için var olabilecek umudu onun kadar iyi anladığını belirten küçük kıvılcımlar uçuşuyordu. Vronsky beyaz dişlerini açıkta bırakan bir gülüşle "Hiç," diye yanıt verdi. "Pardon," diyerek elinden dürbününü aldı, sonra kuzeninin omuzunun üstünden locanın karşısındaki sırayı gözetlemeye başladı. "Gülünç olmaktan korkuyorum." Vronsky, Betsy'nin ve onun çevresindeki kimselerin gözünde gülünç olmayacağını çok iyi biliyordu. Bu çevrede genç bir kıza ya da genellikle özgür bir kadına aşık olmanın gülünç olacağını biliyordu. Ama evli bir kadının peşine düşerek onu ne pahasına olursa olsun baştan çıkarma amacıyla her şeyi göze alan bir erkeğin durumunda güzellik ve soyluluk vardı. Böyle biri asla alaya alınamazdı. Bu yüzden dürbününü aşağı indirerek bıyık altından kibarca gülümseyip kuzenine baktı. "Yemeğe neden gelmediniz?" diye sordu prenses hayran hayran. "Söyleyeyim size, işim vardı. 100.000 bahse girerim, ne olduğunu bilemezsiniz. Bir kocayı karısının aşığıyla barıştırdım. Evet, aynen böyle yaptım." "Başardınız mı bari?" "Hemen hemen. Bunu anlatmalısınız bana, dedi Betsy kalkarak. Öbür perde arasında gelin. Gelemem, Fransız tiyatrosuna gideceğim. Nilsson'dan ayrılıyor musunuz, dedi Betsy küçümseyerek. Nilsson, ünlü bir İsveçli opera sanatçısı. Çevrenin notu. Ne yapayım, orada randevum var. Hep şu barış görüşmeleri yüzünden. Barışçılardan Tanrı razı olsun. Kurtuluş onlarındır, dedi Betsy. Buna benzer bir şey duyduğunu anımsayarak. Peki öyleyse oturun da bana olayı anlatın. Betsy yeniden oturdu.
Ayrım sonu.